Ayrım 8.
Ama sabahları değişir, uysal, saygılı, kendi işinde efendiden bir adam olur. Seni sokakta bulduk. Ramazan. Yoksul evlerinde bile geçim sıkıntısının belli edilmediği aydır. İftar soframızda annemin yaptığı iki türlü reçel ile peynir, zeytin, pide. Babam iftar topu patlayınca iftarlıklardan bir iki lokma alır, sonra hemen cigaraya sarılır. Cigarasını içtikten sonra akşam namazını kılar, sonra yeniden oturur sofraya. Çorba gelir, sonra başka bir yemek. Annem sahur için kalaylı bakır tas içindeki ılık suda pestil ezer. Erik pestili, kayısı pestili. Pestili ezdikten sonra bir komşuya gideceğiz. Komşudan dönünce yataklarımız hazır olsun diye annem önceden de döşekleri serer yere. Yorganları da örter. Bir eve konuk gidiyoruz, babamın bir arkadaşı. Üç odalı bir katta oturuyorlar. Demek zengince insanlar. Babamla arkadaşı teravih namazı için camiye gidiyorlar. Konuk olduğumuz evin kocaman bir kızı var. Gelinlik bir kız. Beni çok seviyor. Teravih namazından geliyorlar. Biz de evimize dönüyoruz. Yollarda uyukluyorum. Çok hoşuma giden bir şey var. Babam odamızın kapısını açar açmaz daha annem lambayı yakmadan kapı eşiğinden kendimi yere serili yatağa fırlatmak. Bu oyuna bayılıyorum. Her gece konukluk dönüşü daha eşikten atlıyorum yatağın içine. Bir gece yine dönmüştük o tanıdık evden. Her geceki gibi oda kapısının eşiğinden balıklama atladım. Ama döşeme tahtalarının üstüne. Neye uğradığımı şaşırmıştım. Annem o gece evden çıkmadan yatakları sermemiş. Ben yerden kalkamıyorum. Annem gülüyor. Babam gülüyor. Ben gülüyorum. Hep gülüyoruz. Bizim evde böylesi gülüşüldüğü çok azdır. Bu küçücük evimizin mutluluğu, mutluluk. Yoksul evimize pek seyrek uğrar. Pek seyrek gülüşürüz. Yatıyoruz yataklarımıza. Annemle babam deminki şakayı sürdürüyorlar. Annem, biz seni sokakta bulup aldık, diyor. Sen sokağa bırakılmış küçücük bir çocuktun. Üşüyordun. Soğuktan tir tir titriyordun. Acılık sana da evimize aldık. İnanmıyorum. İnanmak istemiyorum ama içime de bir kuşku düşüyor. Gerçekten ben sokakta mı bulunmuşum? Bu annemin çocuğu değil miyim? Şakaya vurup inanmadığımı söylemeye çalışıyorum. Sesim titriyor. Dudağım bükülüyor. Gözlerim buğulanıyor. Annem, sen bizim asıl çocuğumuz değilsin, diye üsteliyor. İnanmazsan sor babana. Babam doğrusunu söyler. Çünkü şakadan hoşlanmaz hiç. Alay etmesini sevmez. Çok ciddi adamdır. Baba, sahi ben sizin çocuğunuz değil miyim? Annen söyledi ya, biz seni sokakta bulup aldık. Artık inanıyorum sokakta bulunup alındığıma. Annemle babam birden yabancılaşıveriyor. Boğazıma yumruk gibi bir düğüm oturuyor. Ah, bir kalkıp da helaya kadar gidebilsem, oda kapısının hemen soluna bitişik ela benim ağlama yerim. Orada ağlarım gizli gizli. Ağlarım, ağlarım, sonra ağladığım belli olmasın diye su dolu pasta tenekenin musluğunu açar, iyice yıkarım yüzümü. Ama bu kez helaya dek gidemeyeceğim ağlamadan. Boşaldım, boşalacağım. Görecekler ağladığımı. Gülüyorlar, ben de gülmeye çalışıyorum. Artık kendimi tutamayıp ağlamaya başladım. Annem göğsüne bastırdı. Bastırdı. Deli çocuk, diyor. Hemen de inanıverdin. Annemin de gözleri yaşlı. O yaşlı gözlerle gülüyor hala. Beni de güldürmek istiyor. Belki kendi çocukluğunu ansıdı. Anasız, babasız çocukluğunu. Kollarının arasındayım. En güvenli yerde. Bu kez de çocukları olduğuna inandırmaya çalışıyorlar. Ama içimde bir kuşku var. Yoksa beni ovutmak mı istiyorlar? Annemin koynunda uyuyakalıyorum. Sonradan beni yatağıma koymuş. Uykuda çocuk alt bilinci işliyor. Durmadan işliyor. Kadınlar aralarında söyleşirken duymuşum onlardan. İnsan ölünce boyu uzarmış, upuzun olurmuş. İlkin can insanın ayaklarından çekilmeye başlarmış. Ayaklar soğurmuş önce. Alt bilinç şaşılısı bir biçimde işliyor. Annemin boynu uzamış uzamış. Uyanıyorum. Benim yatağım onlarınkinin ayak ucunda. Yatağımda doğrulup bakıyorum anneme. Annemin boyu gerçekten de uzamış. Upuzun yatıyor. Boyu odanın boyundan, evin boyundan, yollardan bile uzun. Elimi uzatıp yorganın altından ayaklarını elliyorum. Ayakları buz gibi. Buz. Anne! Ne var? Ne oluyorsun? Hiç. Rüya mı gördün? Korktun mu? Hiç. Yorganı başıma çekiyorum. Şimdi cennetteyiz. Geceleri konukluğa gittiğimiz evin gelinlik yaştaki kızı gelip beni alıyor bizim evden gündüzleri. Kendi evlerine götürüyor. Kızın başında başörtü bağlı. aile köyden gelmiş. Kız hafız olacak, Kur'an ezberliyor. Beni de bunun için getiriyor evine. Ona sureleri ezberletiyorum. Kız ne yapıp edip anasını gönderiyor evden. Bir bahane uydurup yalnız kalmamızı sağlıyor. Sonra beni kucaklayıp karyolanın üstüne çıkartıyor. Karyolanın başucunda, ayak ucunda süsler arasında yuvarlak ayna var. Dört ayağının tepesinde pirinç topuzlar. Kız ezberlettiğim sureleri yatakta okuyor. Yorganı da örtüyor üstüne. Babam kıza namaz duasını öğretmemizi söylemiş. Ben de ezberletiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve alihi ve sabbihi. Kız bir yandan beni mıncıklıyor, bir yandan ellerimi tutup vücudunda dolaştırırken bir yandan tekrarlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kız bana, şimdi cennetteyiz işte, diyor. Cennet de böyle bir yer. Cennetteyiz. Kız oynadıkça yaylı karyolada zıp zıp zıplıyoruz. Uçuyoruz bak ne güzel. Cennetteyiz. Bu işlere benim hala aklım ermiyor. Bir ayıp gizli işler olduğunu seziniyorum ama ne olduğunu anladığım yok. Utandığım için sonra da müzevirlik kötü olduğundan bu olanları anneme bile söylemiyorum. Kız şimdi cennetteyiz diyor boyuna. Her cennetten çıkışımızdan sonra kız belki de bir pişmanlık duymuş olacak. İstiğfar duası nasıldı? Onu ezberleyelim diyor. İmanı tazelemek için istiğfar yarısı Arapça yarısı Türkçe bir duadır. Kız karyolayı düzeltiyor. Ben duayı söylüyorum. Tekrarlıyor. Estağfurullahül azimellezi. Ya Rabbi, eğer benim elimden ve dilimden ve gözümden ve kulağımdan ve ayağımdan ve cemi azalarımdan bilip bilmeyip işlediğim kelime-i küfr ve isyan sadır olduysa ben anların cümlesine tövbe ettim, rücu ettim. Bir dahi işlememesine azmü cezmettim. Kızın cenneti hoşuma gitmediği için belki de duyulur diye korkumdan artık onunla birlikte evlerine gitmez oldum. Oysa babam kıza hocalık etmek için beni zorluyordu. Annem istiyordu gitmiyor mu? Kız hafız yetişecekti. Bilmem yetişti mi? Kızın evine gitmem için o denli üstlediler, azarladılar ama neden gitmediğimi bir türlü açıklayamadım. Baklava. Annem yaşım küçük olduğundan oruç tutmamı istemezdi. Babam yalnız Ramazan'ın ilk ve son günü oruç tutmamı isterdi. Ama ben bütün Ramazan hiç aksatmadan oruç tutardım. Yalnız uykudan uyanıp sahur yemeği yemek çok zor gelirdi. Nasıl olsa oruç tuttuğum için hiç olmazsa sahur yemeği yiyeyim diye zorlayarak uyandırırlardı. Sahur yemeğinde ille de pilavda pestili hoşafı olurdu. Bir gece uyanmak istemedim. Kalkmayacağım dedim. Babam ama baklava var dedi. Oysa baklava var demiş. Ben uyku sayesinde baklava var anlamışım. Yataktan fırladım. Pilav yoğurtlu bakla. Pestil hoşafı. Hani baklava? Ne baklavası? Kızamık. Babam sık sık geziye çıkardı. Onun için gezi demek gittiği yerin, bulunduğu yerin bizim için bilinmemesi demekti. Aylarca kaybolurdu. Bu kayboluşları sorumsuzluğundan değil, tersine sorum yükünün ağırlığını çokça duymasından. Define bulmak için gezilere çıkıyordu. Yerin altında gömü bulacak, birden zengin olacak, bizi de refaha kavuşturacaktı. Çalışmadan namuslu olarak para kazanmanın tek yolu definecilikti. Babamda ruh hastalığı kertesine varan bu definecilik merakı son günlerine dek sürmüştü. Yine bir gömü çıkarmak için bilmediğimiz yerlere geziye çıkmıştı. Her zamanki gibi bir hafta, en çok 10 gün içinde gömüyü alıp gelecekti. Ama aylar geçmiş, dönmemişti. Annem de geçim sıkıntısına düşmüş olmalıydı ki birkaç günlüğüne konuk kalmak için Şaban amcamın Bebek'teki evine gitmiştik. Babamın ağabeyisi olduğu için annem de Şaban ağabeyi derdi. Eski alacaklar unutulsa bile Şaban amcamdan bir küçük yeni alacak daha vardı. Onun için birkaç gün ağabey evinde konuluk kalınabilirdi. Ona büyük yük olunmazdı. Alacak istenmiyordu. Ağabey kardeş arasında olmazdı böyle şey. Bebek'te dere boyunda yokuş başındaki eve gidişimizin ikinci günü hastalandım. Ateşli hastalık. Her yanımdan kırmızı kırmızı kabarcıklar çıktı. Kızamık olmuşum. Aman çocuk soğuk almasın. Hava karlı kış, çok soğuk. Evin içinde yattığım yerden fırtınanın uyultusunu duyuyorum. Amcam, öz amcam evimize gitmemizi söylüyor. Çıkıyoruz evden. Aradaki anı bağları kopuk kopuk. Bebek tramvay durağında tramvay bekliyoruz. Ben bir battaniyeye sarılmışım. Annemin kucağındayım. Kar taneleri düşüyor yüzüme. Arada bir de annemin gözyaşları. kalaycı çamuru. Sık sık yüzümde yaralar çıkardı. Bu yaralara uçuk derlerdi. Çocuk korkulu rüya görürse yüzü uçuklardı. Bize öyle söylerlerdi. Başka çocuklarda da uçuk olurdu ama bendeki daha sıktı. Uçuk yaraları sulanır, kaşınır. Kaşıdıkça oradan oraya sıçrar. Annem sakın kaşıma der. Öyle kaşınır ki dayanamam. Kaşırım. Yaranın kabuklarını yolarım. Uçuk yaralarını geçirmek için tek ilaç bilinir. Kalaycı çamuru. Annem elime bir kap verir. Hadi git. Biraz kalaycı çamuru al gel der. İstanbul'da kalaycı dükkanları pek çoktu. Giderim kalaycıya. Amca biraz çamur verir misin? Kalaycı alışıktır. Her gün 3-4 çocuk uçuk yaraları için çamur ister. Kalaycı baldırlarına dek sıvanmış paçalı donu ayağında, çıplak ayaklarıyla bir çukur içindeki koyu kül rengi çamurda kalaylanacak bakır kapları temizlemektedir. Ayağının altındaki çamurdan bir avuç çamur alır, elimdeki kaba koyar. Annem kalaycı çamurunu yüzümdeki yaralara sürer. Yaralar kurur, kabuk bağlar iyi olur. Ama bir süre sonra yine yüzümde yaralar çıkar. Sofra örtüsünü silkelerken. Hiç çocuk arkadaşım yok, hiç oyuncağım yok, oyunum yok. Hep büyüklerin arasındayım. Demek içten içe çocukluğumu özlüyormuşum ki o olay geldi başıma. Yemek yedikten, sofra tahtası kaldırıldıktan sonra yerdeki sofra bezini silkelemek benim görevimdi. Sabah kahvaltımızı yapmıştık. Annem sofrayı kaldırdı. Ben de sofra örtüsünü toplayıp merdivenden indim. Sofra örtüsünü sokağa silgileyip yukarı çıkacağım. Ama örtüyü silkeleyemedim. Kapı eşiğinde kala kaldım. Sokakta yaşıtım çocuklar oynaşıyorlardı. Öbek öbek olmuşlar, bağırışarak, çağrışarak oynuyorlar. Bizim mahallenin çocukları ama hiçbirini tanımıyorum. Kendi başıma kapı dışarı çıktığım, bırakıldığım yok ki. İpnotize işte, bu olacak. Kendimden geçmiş kapı eşiğinde elimde sofra bezi, öylece durup bakıyordum onlara. Dalıp gitmişim. Kim bilir ne kadar zaman öylece kalmışım. Sonra kendimi o çocukların arasında buldum. Sanki beni görünmeyen birer o çocukların arasına çekti. Sofra bezini eşiğe nasıl bıraktığımı, nasıl yürüyüp o çocukların aralarına katıldığımı, nasıl onlarla tanışıp arkadaş olduğumu hiç bilmiyorum. Bütün küçük çocukluk dönemimin en mutlu, sanırım en tek mutlu günü işte o gündür. Benden başka hepsinin pantolonlu pabucu var. Aralarında tek entarili, takunyeli olan benim. Sofra bezini, evi, annemi, babamı, her şeyi birden unutmuştum. Sanki dünyada o anda birdenbire gelivermişim. Kuka oynadık. Hani bir eski konserve kutusu tehlikesi ortaya, bir daire çizgi içine konup taşa tutuluyor. Kuka oyunu işte. Saklambaç oynadık. Bizim sokaklardan uzak sokaklara gittik. Boş arsalarda birdir oynadık. El bende oynadık. O zaman cigara kağıdı tek elin değildi. Defter biçiminde cigara kağıdı satılırdı. Çok değişik cigara kağıtları vardı. Kimisinin kapları çok değerli sayılıyordu. Bu cigara kağıtlarının kaplarıyla çocuklar bir kumar oyunu oynarlardı. Ben nasıl da onlara katılıp bu oyundan oynadığımı bilemiyorum. Ama elimde cigara kağıdı kaplarından birkaç tane birikti. Bunların en değerlisi Kibar Ali markalı olanıydı. Elinde iki tane Kibar Ali var. Sonra zıp zıp oynadık. Yuttum öbürlerini. Entermin cebinde birçok mile yani bilya ile cicos toplandı. Oyundan başka hiçbir şey umurumda değildi. O mahalleden öbür mahalleye. Arkadaşlar da değişiyor. O arkadaştan öbür arkadaşa. Karnı acıkan evine gidiyor. Geriye kimler kalıyorsa onlarla oynuyoruz. Karnım da acıkmıyor. Açlığımı bile duymuyorum. Öyle mutluyum ki. Çocuklardan birkaçı tempoyla evli evine, köylü köyüne, evi olmayan sıçan deliğine diye bağırışınca aklım başıma geldi. Hava kararmıştı. Demek akşam olmuş. Çocuklar dağılıp gitmişlerdi evlerinde. Elimde birkaç cigara kağıdı kalıbı, cebimde birkaç mileyle yani bilyayla kala kaldım. Bir mescidin avlusundaydım. Buraya nasıl geldiğimi bilemiyorum. Dışarıya karanlık, içime korku çöküyordu. Sofra bezi ne olmuştu? Ya kapı eşiğinden birisi alıp gitmişse? Sokaklardan geçtim. Geldim eve. Korkuyla kapının tokmağını çaldım. Annem açtı kapıyı. Ağlamaktan şişmiş gözleri kıpkırmızı. Hiçbir şey sormadı. Bir şey de söylemedi. Asıl korkum hazinemi, yani cigara kağıdı kaplarıyla zıpzıplarımı elimden almalarıydı. Dayaktan, azardan kurtulduğumu anlayınca gözle kaş arasında onları bir yere sakladım. Annem beni soymuş leğende yıkıyor ama hala benimle konuşmuyordu. Aşağıdan babamın önce öksürüğü sonra sesi geldi. Hanım. Hu. Oğlan geldi mi? Çoktan. Sen gider gitmez arkandan geldi. Babam sabahtan beri beni arayıp duruyormuş. Annem beni leğen içinde helada bırakıp babamın yanına gitti. Odada bir şeyler fısıldaştılar. Sonra annem geldi, beni durulayıp kurulayıp giydirdi. İkisi de hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlardı. Babam, hadi sofrayı kur oğlum, dedi. Oturduk sofraya. Babam sesinde hiçbir değişiklik yapmadan, neredeydin oğlum bugün, dedi. Ben cevap vermeyince annem, sonra o kendisi söyler zaten, dedi. Sokaktaydım, dedim. Ne yaptın? Oynadım. Ben baktım sokaklara ama seni göremedim. Çok acıkmışsındır. Çocukluğumun tek mutlu geçen günün anıları olan cigara kaplarıyla zıpları ertesi gün babam bulup attı. Bana da oğlum dedi. Top oynayamayacaksın. Zıp oynamayacaksın. Yezidler Hazreti Ali Efendimiz'i şehit edip gövdesinden ayırdıkları mübarek başını ayaklarıyla vurarak birbirlerine atmışlar. Ayak topu oradan kalmıştır. Parmaklarını da kesip mile oynamışlar. Top ve mile oyunu günahtır. Oyun da ne oluyor? Otur derslerine çalış. Unuttuğun sureleri ezberle. 40 paraya striptiz. Sütçü Halim'in benden 3-4 yaş büyük bir çırağı vardı. Bir gün merdivenin alt başından bana seslendi. İnip baktım. Yoğurt kasalarının taşıdığı sırrı omuzundan yeni indirmiş. Derin derin soluyor. Göğsü inip çıkıyor. Belli ki koşarak gelmiş. Kimse duymasın diye fısıldayarak ''Şurada bir kadın var. Soyunuyor.'' dedi. ''Nasıl soyunuyor?'' ''Basbayağı soyunuyor işte. Anadan doğma. Çırılçıplak. Hadi be.'' ''Vallahi billahi. İki gözüm önüme aksın ki sokağın ortasında soyunup bir de oynuyor.'' ''Peki niye?'' Kim 40 para verirse hemen soyunuyor. Başlıyor oynamaya. Sütçü Halim'in çırağı bunları söylerken pek coşkuluydu. Ben hiç coşkulanmadım ama meraklandım. İngiliz, Amerikan dilinde bile striptease kelimesinin bilinmediği, kullanılmadığı, yeryüzünde striptease'in ilk başlamasından 30 yıl önce İstanbul sokaklarında bir kadın striptease yapıyor. Hem de 40 paraya. Bende bir merak bir merak. Kadın soyununca acaba ne göreceğiz? Bırakınız çırılçıplak bir kadın görmeyi, o zamanlar mayolu bir kadın görmek, bugün bir Merih yaratığı görmekten çok, çok daha şaşırtıcıydı. O günlerden ancak 3-5 yıl sonra İstanbul'a gelmiş beyaz Ruslar Florya'da tek tük denize girmeye başlayacaklar, Türk erkekleri de çalılar otlar arasına siperlenip yüzen mayolu Rus kadınlarını gizli gizli uzaktan seyredeceklerdi. Sütçü Halim'in çırağı, ''Hadi gidelim.'' dedi. Bende 40 para yok ki. Sende var mı? Bende yok ama. Oradaki dükkancılar veriyor parayı. Kadın da soyunuyor. Biz de seyrederiz. Düşüyoruz yola. Sütçü Halim'in çırağıyla benim durumum bana şimdi dünyanın en gülünç olayıymış gibi geliyor. Ayaklarında takunyalar, sırtında kara kırçıl entari, saçları dibinden kesilmiş 7 yaşında bir oğlanla, ayakları Yemenili, poturlu, ter ve yoğurt ekşisi kokan 11-12 yaşında bir köylü çocuğu. Sokakta soyunan kadını görmek için koşuyorlar, ha koşuyorlar. Koşuyoruz. Çünkü Sütçü Halim'in çırağı ikide bir, hadi çabuk, kadın gider aman, sonra göremeyiz. Yollar çarpık çurpuk, ayaklarım taşlara çarpıyor, canım acıyor. Arada bir düşüyorum. Aman koş, yetişelim. Kasımpaşa'dan Şişhane'ye, Bankalar Caddesi'nden aşağı doğru koşuyoruz. Dar içindeyiz, soluk soluğa kalmışız. Sağdaki dik yokuşlardan birine sapıyoruz. Tünelin alt başından denize doğru bir sokağa. Sütçü Halim'in çırağı işte buradaydı diyor. Gidip birine soruyor. Amca az önce bir kadın vardı da hani soyunuyordu ya. O sorarken ben onunla olduğum anlaşılmasın diye utançla uzaklaşıyorum. Çırak yanıma geliyor. Şu yana gitmiş, hadi biz de gidelim. Yok, ben gitmem. Bir pişmanlık duyuyorum. Evden bu kadar uzaklaştığım için korkuyorum da. Ya annem duyarsa? Babam, annem yanımda olmadan evden hiç bu denli uzağa gitmemiştim. Koşa koşa eve dönüyorum. Sütçü Halim'in çırağı soyunan kadını bulmak için gidiyor. Eve dönerken yolda soyunan kadını düşünüyorum. Bu kadın delidir bir. Yaşlıdır. Koca karıdır iki. Yoksuldur üç. Kadını öylesine somutlaştırıyorum ki gözümün önüne geliyor. Onu görür gibiyim. O zaman utancım da pişmanlığım da artıyor. Yaşlı, yoksul, hem de deli. Böyle bir kadın soyunur da hiç insan onu seyreder mi? Seyretmek için yasa nasıl olmalı? Böyle bir soru aklıma geliyor ama kendiliğinden ortaya çıkıyor. Genç olmalı ki. Zengin olmalı ki. Hem de deli olmamalı ki. Eve dönen sütçü halimin çırağına fısıldayarak soruyorum. Gördün mü? Gördüm. Tam soyunacaktı, polisler aldı götürdü. Ya Hasan ya Hüseyin. Haftanın kimi günleri başka tekkelere de giderdik. Orada çorba, etli pilav, aşure yerdik. Her tarikat tekkesinin ayrı bir zikir günü vardı. Mevlana Kapı'da, Kasımpaşa'da başka tekkelere gittiğimizi hatırlıyorum. Nakşibendi, Rüfai, Kadiri, daha başka tarikat tekkeleri. Bir gece de Üsküdar'da bir tekkeye gitmiştik. Gece sabaha kadar zikredilmişti. Sanırım burası sonradan edebiyat öğretmenim, daha sonra da dostum olan Saadettin Nusret'in babasının tekkesiydi.